İmam Ahmet Rabbani. İmam Ahmet Rabbani Hazretleri Hindistan'da yetişen en büyük veli ve alim. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddit, müçtehit ve İslam alimlerinin göz bebeğidir. Silsile-i Aliye'nin 23.'südür. 1563 yılında Hindistan'ın Serhend şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmıştır. İmam-ı Rabbani, Rabbani alim demek olup, kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmiyle amel eden, ilim ve amel bakımından eksiksiz ve kamil, olgun alim demektir. Hicri 2. bin yılının müceddidi, yani yenileyicisi olmasından dolayı, Müceddidi Elfisani, Ahkam-ı İslamiye ile tasavvufu birleştirmesi sebebiyle Sıla ismi verilmiştir. Hazreti Ömer'in soyundan olduğu için Faruki nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nispetle Serhendi denilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi, İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani, Şeyh Ahmedi Faruki Serhendi'dir. Babası ve dedelerinin hepsi zamanlarının büyük alimleri, salih ve faziletli kimseleriydiler. Babası Abdülehad Efendi, din ve fen ilimlerinde yetişmiş, tasavvufta da en son mertebeye ulaşmıştı. İlk tahsiline babasından ders alarak başladı. Babasından okuyup Arapçayı öğrendi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. İlminin çoğunu babasından, bir kısmını da zamanının meşhur alimlerinden öğrendi. Babasından ders aldığı sırada çeşitli ilimlere ait küçük kitapları ezberledi. Babasından aldığı dersleri tamamlayınca Siyalkut şehrine gidip orada Mevlana Kemaleddin Keşmiri'den ilim öğrendi. Mevlana Kemaleddin meşhur alim Abdülhakim-i Siyalkuti'nin de hocası olup zamanının en yüksek alimiydi. Bazı hadis kitaplarını da Şeyh Yakub-ı Keşmiri'den okudu. Kadı Behluli Bedahşani'den hadis, tefsir ve bazı usul ilimlerinde icazet, diploma aldı. 17 yaşındayken tahsilini tamamlayıp bütün ilimlerden icazet aldı. Tahsili sırasında Kadiri ve Çeşti büyüklerinin kalplerindeki feyz ve lezzeti babasından aldı. Babası hayattayken talebelere ilim öğretmeye başladı. Bu sırada Risaletü't Tehliliye, Reddi Revafit, İspatü'n Nübüvve gibi eserlerini yazdı. Edebiyata çok meraklı olup, fesahatı ve belagatı, sürati intikali, zekasının şiddeti herkesi hayrette bırakıyordu. Bu kadar ilmi ve herkesin üstünde olgunluğu, tevazusuyla birlikte kalbi, Ahrariye, Nakşibendiye büyüklerinin aşkıyla yanıyor, bu yolda yazılmış kitapları okuyordu. Babasının vefatından bir sene sonra hacca gitmek üzere Serhend'den yola çıktı. Bu yolculuğunda Delhi'ye varınca, orada tanıdıklarından ve Muhammed Bakibillah Hazretlerinin talebelerinden olan Mevlana Hasan Keşmiri ile görüştü. Mevlana Hasan Keşmiri, onu hocasının huzuruna götürüp tanıştırmak istedi ve bugün Ahrariye yolunda bu ülkede başka böyle büyük bir zat yoktur. Taliplerin onun bir nazarıyla, bakışıyla kavuştukları manevi derecelere, günlerce çekilen çileler ve çeşitli riyazetlerle nefsin istediklerini yapmamakla kavuşmak mümkün değildir, dedi. İmam-ı Rabbani Hazretleri, daha önce mübarek babasından da Ahrariye yolunun ve bu yolda bulunanların üstünlüklerini ve kıymetini duymuştu. Bu yolun büyüklerinin kitaplarını okuyup, onların güzel hallerini bildiği için, bu Hicaz yolunda, böyle büyük bir alimden, bu büyükler yolunun zikir ve usullerini almaktan daha iyi ne olur diyerek, Muhammed Bakibillah Hazretlerinin huzuruna gitti. Huzuruna girince kalbinde bir nur parladı. Mıknatıs iğneyi çeker gibi çekildi. Kalbi şimdiye kadar hiç duymadığı, bilmediği şeylerle doldu. Haçtan sonra uğrayıp istifade etmeyi niyet ettiyse de, kalbindeki sevgi ve arzu kendisini bırakmadı. Ertesi gün huzuruna gelip, Ahrariye feyzine kavuşmak şevkini, arzusunu bildirdi ve hizmetinde kaldı. Edeple ve can kulağıyla sözlerine ve hallerine bağlandı. Üstadının da lütuf ve himmetiyle 2 ay içinde kimsede görülmeyen hallere kavuştu. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed Baki Billah Hazretlerini tanıdıktan sonra, edeple ve can kulağıyla bu hocasının sözlerine ve hallerine bağlandı. Birkaç ay sonra hocası ona icazet verdi. Böylece tasavvuf ilminde ve hallerinde de yüksek dereceye kavuştuktan sonra, memleketi olan Serhend'e dönmesi emrolundu. Hocası, talebesinden çoğunun yetiştirilmesini de ona bırakıp, onları da arkasından Serhend'e gönderdi. Hocası onun için şöyle buyurdu: "Kalplere deva, ruhlara şifa olan bu tohumu, Semerkant ve Buhara'dan getirip, Hindistan'ın bereketli toprağına ektim. Taliplerin yetişip kemale gelmesi için uğraştım. O, her dereceyi aşıp, üstünlüklerin sonuna varınca, kendimi aradan çekip, talebeyi ona bıraktım." İmam Rabbani Hazretleri, memleketine gelince, ilim ve edep öğretmeye isteklileri yetiştirmeye ve yükseltmeye başladı. Şöhreti her yere yayılıp, her taraftan aşıkları, onun ilminden ve feyzinden faydalanmaya geliyordu. Talebelerine Beydavi tefsiri, Sahih-i Buhari, Mişkat-i Mesabih, Avarifül Mearif, Usul-i Pezdevi, Hidaye ve Şerh-i Mevakıf gibi bazı din kitaplarını ders olarak mükemmel bir şekilde okuturdu. Ömrünün son zamanlarında dahi talebelerine ilim tahsilini sıkı sıkı emreder, buna çok önem verirdi. Herkesin kalbini ilim ve nurla dolduruyor, Muhammed aleyhisselamın dinini canlandırıyor ve kuvvetlendiriyordu. Zamanının padişahlarını, vali, kumandan, alim ve hakimlerini çok tesirli mektuplarıyla dine, sünnet-i seniyyeye teşvik ediyor, çok alim ve veli yetiştiriyordu. İmam Rabbani Hazretleri bir müddet Serhend'de talebe yetiştirmekle meşgul olup, insanlara doğru yolu anlattıktan sonra, hocasını ziyaret için Delhi'ye gitti. Bir müddet hizmetinde kaldı ve hocasıyla çok hoş sohbetleri oldu. Hallerini bulunduklarından daha yukarıya götürdüler. Bütün bu lütuflarıyla çok yüksek hallere, faziletlere kavuşmasına rağmen, hocasına yapılması mümkün olmayan bir edeple davranıyordu. Muhammed Haşimi Keşmi şöyle anlatmıştır: "Hacı Hüsamettin Ahmet'ten işittim. Hocam İmam-ı Rabbani'yi methedip övdükten sonra, mertebesi yüksek, fazileti çok olmakla beraber, edebe riayette hocamız Muhammed Baki Billah Hazretlerinin talebelerinden hiçbiri, İmam-ı Rabbani gibi değildi. Bunun için bereketler herkesten önce ona nasip oldu" buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuştur: "Biz 4 kişi, hocamız Muhammed Baki Billah Hazretlerine hizmette diğerlerinden ilerideydik. Hepimizin ayrı bir bağlılığı, ayrı bir düşüncesi vardı. Bu fakir yakinen biliyorum ki, böyle bir sohbet ve cemiyet, terbiye ve irşat kaynağı, Peygamber Efendimizin zamanından sonra dünyada çok az görülmüştür. Gerçi insanların en hayırlısı olan Resulullah Efendimiz zamanında bulunamadık, sohbetine kavuşamadık ama, Muhammed Baki Billah Hazretlerinin saadetli sohbetinden de mahrum kalmadık. Bunun için bu büyük nimetin şükrünü yerine getirmek lazımdır. Onun huzurunda herkes kendi bağlılığına, muhabbetine göre bir şeylere kavuştu." İmam-ı Rabbani Hazretleri, hocası Muhammed Baki Billah Hazretlerinin 2. defa huzuruna gidip bir müddet kaldıktan sonra tekrar memleketine döndü. Bir müddet daha taliplere, isteklilere feyz vermekle meşgul oldu. Bu sırada pek yüksek derecelere kavuştu. Bu hallerini hocasına mektuplar yazarak bildirdi. Bundan sonra 3. defa hocasını ziyarete gitti. Bu ziyaretinden sonra Delhi'den Serhend'e dönüp birkaç gün kaldı ve Lahor'a gitti. Lahor şehrinde herkes İmam-ı Rabbani Hazretlerinin teşrifini büyük bir ganimet bildi. Talebelerinin en meşhurlarından olan Mevlana Muhammed Tahir, Hace Muhammed, Mevlana Esgar Ahmet ve Mevlana Rav Hüseyin gibi zatlar bu sırada talebesi olup, sohbetinde pişip yüksek derecelere kavuştular. İmam-ı Rabbani Hazretleri Lahor'da bulunduğu sırada, oranın meşhur alimleri kendisine çok hürmet ve edep gösterdiler. Nice bilinmeyen ve çözülmesi zor meseleleri ondan sorup doyurucu cevaplar aldılar. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Lahor'daki sohbetleri devam ederken, hocası Muhammed Baki Billah Hazretlerinin vefat haberi geldi. Kalplerdeki huzur ve ferahlığın yerini elem ve keder aldı. Bu haber üzerine hemen Delhi'ye gidip mübarek kabrini ziyaret etti. Oğullarına ve talebelerinin büyüklerine taziyete bulundu. Muhammed Baki Billah Hazretlerinin talebeleri, üzüntülerini ve kalplerindeki elemi, onun terbiyelerinin ve sohbetlerinin bereketleriyle gidermek için huzurlarına gelip, Muhammed Baki Billah Hazretlerine gösterdikleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretlerine de muhabbet, hürmet ve teslimiyet gösterdiler. Küçük büyük hepsi onu kabul edip bağlandılar. İmam-ı Rabbani Hazretleri Serhend'e döndükten sonra, Kadiri tarikatının büyüklerinden olan Şah Kemal Kadiri'nin ruhaniyetinden de icazet almakla şereflendi. Bu icazeti şöyle olmuştur. Bir sabah İmam-ı Rabbani Hazretleri, talebeleriyle murakabe halindeyken, Şah Kemal'in torunu ve onun bütün kemalatının vekili olan Şah İskender, Kehtel'den gelip Şah Kemal'in bereketli hırkasını İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mübarek omzuna koydu. İmam-ı Rabbani gözlerini açınca Şah İskender'i gördü. Tam bir tevazuyla boyunlarına sarıldı. Şah şöyle dedi. Birkaç zamandır hal ve rüyamda dedem Şah Kemal'i görüyorum. Bana hırkasını size vermemi emrediyordu. Fakat onların bu bereketli hırkasını evden çıkarıp bir başkasına vermek bana çok ağır geliyordu. Ama tekrar tekrar emredince emirlerine uymak lazım oldu. İmam-ı Rabbani o hırkayı giyip hususi odasına gitti. Bir müddet sonra odasından çıkınca en yakın sırdaşlarına, mahremlerine şöyle söyledi. Hazreti Şah Kemal'in hırkasını giydikten sonra şaşılacak çok garip hal zahir oldu. Şöyle ki, hırkayı giydiğim zaman insanların ve cinlerin seyyidi Abdülkadir Geylani'yi, Hazreti Şah Kemal'e kadar devam eden bütün halifeleriyle yanımda gördüm. Hazreti Gavs-ı Rabbani Abdülkadir Geylani kalbimi kendi tasarruflarına aldı ve hususi nispetlerinin ve yollarının nurları ve esrarı beni kapladı. Bense o hallerin ve nurların denizine gömülüp o denizin dalgıcı oldum. Bir müddet bu halde kaldım. O hallerin beni kapladığı zamanda kalbimi, beni Ahrariye büyükleri terbiye ettiler ve işimin esası bu büyüklerin yolunda olmaktır. Şimdi başka oluyor diye geldi. Böyle düşünürken Ahrariye yolunun büyüklerinin Hacı Cihan Hacı Abdülhalik-i Gonçduvani'den hocam Hacı Baki Billah'a kadar bütün halifelerinin geldiğini gördüm. Benim işim ve icraatım hakkında konuşmaya başladılar. Ahrariye büyükleri bunu biz terbiye ettik. Bizim terbiyemizle zevke, hale ve kemale erişti dediler. Kadiri büyükleri rahimehumullah da daha çocukluğunda bizim ona teveccühümüz vardır. Bizim nimet soframızdan tad almıştır. Şimdi de bizim hırkamızı giymektedir dediler. Onlar böyle konuşurken Kübreviye, Çeşdiye yollarından da birer cemaat geldi. Böylece anlaşmaya vardılar. Bundan sonra bu iki şerefli nisbetten de kalbimde büyük pay, tam bir şevk buldum. İmam-ı Rabbani Hazretleri tasavvufta bu yolların hepsinde talebe yetiştirip feyz verdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri benzeri az yetişen müstesna bir İslam alimi ve büyük bir mürşid-i kamildir. Peygamber Efendimizin vefatından 1000 sene sonra da İslam düşmanları dine, imana insafsızca saldırmışlardı. Allahü Teala kullarına acıyarak İmam-ı Rabbani gibi bir müceddit yarattı. Ona derin ilimler ihsan eyledi. Onun vasıtasıyla din düşmanlarının korkunç saldırısını durdurdu. Hakkı batıldan ayırıp çok kalplerden batılı kaldırdı. Bu yüce imamın mektup ve kitapları insanları gafletten uyandırdı. Dünyaya ışık saldı. Yani Allahü Teala onu Peygamber Efendimiz'den 1000 sene sonra dini İslam'ı yenilemek ve kuvvetlendirmek için göndermişti. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dine yıllarca yaptığı bu büyük hizmetleri, sağlam, ikna edici delillerle sapık fikirlerinin çürütüldüklerini, ehl-i sünnet itikadının ve doğru din bilgilerinin yayıldığını, bid'atlerin kalktığını gören bazı sapık kimseler ona cephe aldılar, haset ve iftira etmeye başladılar. Bunun için bazı kimselerin cefa oklarına, eziyet ve iftiralarına hedef oldu. Nice alimlerin, fadılların, kamillerin kendi yollarından ayrılıp, rehberlerini bırakıp, etrafına ve hizmetine koşuşmaları ise, hasetlerini daha da artırdı. İmamı tehlikeye düşürmek için hilelere başladılar. Mesela Cüneyd-i Bağdadi, Bayezid-i Bistami gibi büyük meşayihi aşağı görüyor diyerek, cahil tabakayı aldattılar. Yüksek meşayihin bildirdiği vahdedi vücudu inkar ediyor diyerek, görüşü kısa kimseleri imamdan soğutmaya başladılar. Onu sevenlere de meşayih-i izamı inkar ediyor, Allahü Teala'nın marifetine vasıtasız olarak kavuştum diyor dediler. Çeşit çeşit iftiralarda bulundular. O zamanın sultanı Selim Cihangir Han'ın devlet adamları, hatta büyük veziri, baş müftüsü ve etrafındakiler ehl-i sünnet düşmanıydılar. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin birçok mektupları ve bilhassa ayrıca yazdığı Reddi Revafıd Risalesi, Eshab-ı Kiram düşmanlarını reddetmekte, böylelerinin cahil, ahmak ve alçak olduklarını anlatmaktaydı. İmam-ı Rabbani bu risalesini Buhara'da bulunan en büyük Özbek Hanı Abdullah Han'a yollamıştı. Bunu İran'da Şah Abbas-ı Safevi'ye gösterin. Kabul ederse ne iyi, etmezse onun da harp caiz olur demişti. Kabul etmedi, harp oldu. Abdullah Han, Herat'ı ve Horasan'daki şehirleri aldı. Buralarını daha evvel Safeviler almıştı. İşte bundan sonra Hindistan'daki bozuk fırkalar, Eshab-ı Kiram düşmanları el ele verdiler. Sultana gidip İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında çeşitli iftiralarda bulunarak şikayet ettiler. Sultan oğlu Şah Cihan'ı gönderip İmam-ı Rabbani Hazretlerini, evlatlarını ve yetiştirdiği talebelerini çağırıp hepsini öldürmeye karar verdi. Bunun üzerine Şah Cihan bir müftüyle yanına gitti. Sultana secde caiz olduğunu gösteren bir fetvayı da götürdü. İmam-ı Rabbani'nin üstünlüğünü biliyordu. Babama secde edersen seni kurtarabilirim deyince, İmam-ı Rabbani Hazretleri bu fetvanın zaruret zamanında izin olduğunu, azimet ve din bütünlüğünün secde etmemek olduğunu, ecel gelince ölümden hiçbir şeyin kurtaramayacağını söyledi ve secde etmeyi kabul etmedi. Çocuklarını ve talebelerini bırakıp sultana yalnız gitti. Kendisine yapılan iftiralara karşı sultana güzel ve doyurucu cevaplar verdi. Sultan yüksek hakikatleri anlayabilecek birisi olmadığı halde neşelendi ve serbest bırakıp özür diledi. Hatta sultana kendisine yapılan iftiraların asılsız olduğunu açık delillerle anlatırken, orada bulunan ateşe tapıcı Hinduların büyük bir kumandanı, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dinde olan kuvvetini, sözlerini, lezzet ve kıymetini görerek Müslüman oldu. Sultanın ikna olduğunu gören iftiracı sapıklar, bunun adamları çoktur, sözleri bütün memlekette yürürlüktedir, bunu serbest bırakırsak bir karışıklık çıkabilir diyerek, uzun konuşmalardan sonra sultanı aldattılar. Sultan, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin memleketin en sağlam ve korkunç kalesi olan Guvalyar Kalesi'ne hapsedilmesini emretti ve hapsedildi. Bu hadiseye çok üzülen talebeleri sultana isyan etmek istediler. Bunu yapabilecek güçteydiler. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri onları rüyalarında ve uyanıkken bundan men etti. Sultana hayır dua etmelerini emredip, sultanı incitmek bütün insanlara zarar verir buyurdu. Kendisi de sultana hep hayır dua ediyordu. Sultanın veziri koyu bir muhalif olduğundan zindanda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin başına kardeşini tayin etmiş ve çok şiddetli davranmasını emretmişti. Bu görevli ise ondan çeşitli kerametler, üzülmek yerine heybet, sabır ve hatta neşe görerek tövbe etti. Bozuk itikadını terk edip ehl-i sünneti seçti ve halis talebelerinden oldu. Kalede hapis bulunan binlerce kafir, onun bereketi ve sohbetleriyle Müslüman olmakla şereflendi. Birçok günahkar tövbe etti. Hatta bazıları yüksek alim oldu. İmam-ı Rabbani Hazretleri hapiste 3 sene kaldıktan sonra, sultan yaptığına pişman oldu. Hapisten çıkarıp ikram ve ihsan eyledi. Hatta halis talebesinden ve sadık dostlarından oldu. Bir müddet asker arasında kalmasını istedi. Sonra serbest bırakıp hürmetle vatanına gönderdi. Hapisteki bu sıkıntılardan ve uğradığı dertlerden sonra, evvelce bulundukları hallerin ve makamların binlerce üstünde derecelere yükselmiş olarak memleketine döndü. İmam Rabbani Hazretleri, önceleri yetiştiğim derecelerin üstünde daha çok makamlar vardır. Onlara yükselmek celal sıfatıyla sert terbiye edilmekle olabilir. Şimdiye kadar cemal sıfatıyla okşanarak terbiye edildim buyurmuştu. Talebesinden bir kısmına 50 ile 60 arasında üzerime dertler, belalar yağacak buyurmuştu. Buyurduğu gibi oldu. O makamlara da yükselmek nasip oldu. Müslümanların zayıf düştüğü, küfrün, sapıklığın, zulmetin, felsefecilerin ve sapık kimselerin her tarafı kapladığı bir zamanda, binlerce kafir, çok sayıda fasık ve facir, onun güzel hallerini görüp, sohbetini işitip, tövbe ederek salih Müslüman oldu. Uzaktan yakından pek çok kimse, rüyada ve uyanıkken onu görerek yanına koşmuş, huzuruna geldiklerinde gördüklerini aynen bulmuşlardır. Alim, salih, genç, ihtiyar binlerce kimse onu görüp, sohbetinde bulununca, feyz alarak kalpleri zikreder olmuştur. Huzurundaki pek çok talebeyi hallere, yüksek derecelere kavuşturmuştur. Her an kerametleri görülür, feyz ve bereket yayardı. Kerametlerinin 6000'den fazla olduğu bildirilmiştir. Zamanının alimleri, İmam-ı Rabbani Hazretlerine Sıla ismiyle hitap ettiler. Sıla, birleştirici demektir. Çünkü o, tasavvufun İslamiyet'ten ayrı bir şey olmadığını, İslamiyet'e uygun bir şey olduğunu ispat ederek, Ahkâm-ı İslamiye ile tasavvufu vasıl etmiş, birleştirmiştir. Bir hadis-i şerifte, ümmetimden Sıla isminde biri gelir. Onun şefaatiyle çok kimseler cennete girer buyurularak, onun geleceği haber verilmiştir. Bu hadis-i şerif, İmam-ı Suyuti'nin Cem'ül Cevami kitabında vardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda, beni iki derya arasında sıla yapan Allahü Teala'ya hamdolsun diye dua etmiştir. Eshabı, talebeleri ve sevenleri arasında sıla ismiyle meşhur olmuştur. Hadis-i şerifte müjdelenen sıla ismini, ondan evvel hiç kimse almamıştır. İmam Rabbani Hazretleri, Müceddidi Elfisani'dir. Yani Hicri 2. binin müceddididir. Eski ümmetler zamanında, her 1000 senede yeni din getiren bir Resul gönderilirdi. Yeni din, öncekini değiştirip bazı hükümleri kaldırırdı. Her 100 senede de bir Nebi gelir, din sahibi peygamberin dinini değiştirmez, kuvvetlendirirdi. Hadis-i şerifte, bu ümmete ise her 100 yıl başında İslam dinini kuvvetlendiren bir alim geleceği haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyeceğine göre, kendisinden 1000 sene sonra İslam dinini her bakımdan ihya edecek, dine sokulan bid'atleri temizleyip asr-ı saadetteki temiz haline getirecek, zahiri ve batini ilimlerde tam varis, alim ve arif bir zatın olması lazımdı. Hadis-i şerifler bunu bildirmektedir. Bu mühim hizmeti İmam-ı Rabbani Hazretleri yapmıştır. Bütün İslam alimleri bu zatın İmam-ı Rabbani Hazretleri olduğunda ittifak etmişlerdir. Peygamberimizden tam 1000 sene sonra ilim ve irşat kürsüsüne mutlak olarak oturup cihanı Resulullah'ın nurlarıyla aydınlattı. Bid'atleri temizleyip İslam dinini ihya etti. Onun zamanında Hindistan'da ve hatta bütün İslam aleminde baş gösteren sapık fikirler, bozuk inanışlar yayılmaya başlayıp büyük fitneler çıkmıştı. Ayrıca tasavvufta vahdedi vücudu anlatan sözler, Müslümanlar arasında çeşit çeşit şekillere sokuldu. Bu yüksek ve kıymetli bilgi anlaşılamadı. Birçok cahil, büyüklerin sözlerinin manalarını anlamayarak zamanla dinden çıktı. İslamiyet'e karşı olanlar da bunu fırsat bilip, Müslümanları doğru yoldan ayırmak için çalıştılar. Böylece tasavvuf bilgileriyle İslamiyet'in hükümleri arasında ayrılık ve çatışma varmış gibi, ikisi birbirinden ayrıymış gibi gösterilerek, Müslümanlar çeşitli isimler altında birbirlerinden ayrılmaya ve birbirlerine düşman edilmeye çalışıldı. İmam-ı Rabbani Hazretleri başta vahdedi vücut bilgileri olmak üzere, yanlış anlaşılan daha birçok meseleyi gayet açık bir şekilde izah ederek, insanların zihinlerini ve kalplerini yanlış ve bozuk inanışlardan, bid'atlerden temizledi. Hakkı batıldan ayırıp, Peygamberimizin hak ve doğru yol olduğunu haber verdiği ehl-i sünnet itikadını her yere yaydı. Genç ihtiyar herkes ve birçok alim onun etrafında toplandı. Kendisine ilk defa Müceddidi Elfisani ismini veren, zamanının en büyük alimlerinden Abdülhakim-i Siyalkuti'dir. O zamanın diğer büyük alimleri de onu methedip övmüşlerdir. Hacı Muhammed Baki Billah'ın talebesinin en büyüklerinden ve en yüksek alimlerden olan Seyyid Mir Muhammed Numan diyor ki, İmam-ı Rabbani'ye tabi olmayı hocam bana söyleyince, buna lüzum olmadığını anlatmak için, kalbimin aynası ancak sizin parlak kalbinizin nuruna karşı duruyor dedim. Hocam sert bir sesle, sen Ahmet'i ne sanıyorsun? Onun güneş olan nuru bizler gibi binlerce yıldızı örtmektedir buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin talebelerinin meşhurlarından olan Muhammed Haşim-i Keşmi şöyle anlatmıştır. Bir gün Hazreti İmam'ın huzurunda oturuyordum. Onlar marifetleri yazıyordu. Aniden bevl sıkıştırması sebebiyle kalkıp helaya gitti. Fakat hemen süratle dışarı çıktı. Böyle süratle helaya girip hemen aceleyle dışarı çıkmalarına hayret ettim. Bunun sebebi nedir dedim. Heladan çıkar çıkmaz su ibriğini istedi ve sol elinin baş parmağının tırnağını yıkadı ve ovaladı. Sonra tekrar helaya girdi. Bir müddet sonra çıkınca buyurdu ki, bevl sıkıştırdı. Aceleyle helaya girdim ve oturdum. Gözüm tırnağımın üzerine gitti. Üzerinde siyah bir nokta vardı. Kalem yazıyor mu diye kontrol etmek için bunu yapmıştım. Halbuki o nokta Kur'an-ı Kerim'in harflerini yazarken kullanılırdı. Orada oturmayı doğru görmedim ve edep dışı buldum. Bevl sıkıştırmasından dolayı sıkıntı çektimse de, bu sıkıntı bir edebi terk etmenin vereceği sıkıntının yanında çok az geldi. Dışarı çıktım. O siyah noktayı yıkadım ve tekrar içeri girdim. Bir gün hafızlardan biri kendi minderlerinden aşağı bir minder koyup üzerine oturarak Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu durumun farkına varıp hemen üzerinde oturduğu yüksek minderi bir kenara çekip yere oturdu. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim okumakta olan hafızdan yüksekte oturmazdı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin fıkıh meselelerinde ilmi çoktu ve her meseleye anında cevap verebilecek bir derecedeydi. Usulü fıkıhta da tam bir maharet sahibiydi. Fakat ihtiyatının çokluğundan çoğu zaman kıymetli fıkıh kitaplarına başvururdu. Seferde ve hazarda bazı kıymetli fıkıh kitaplarını yanında bulundururdu. Onların bütün gayreti, müftabih yani fıkıh alimlerinin üzerinde ittifak ettikleri fetvalara daima uymaktı. Bazı fıkıh alimlerinin caiz dediği, bazılarının mekruh dediği bir işte, o kerahat tarafını tercih eder ve o işi yapmazdı. Bir meselenin yapılmasında ve yapılmamasında, helal ve haram olmasında ihtilaf olursa, yapılmaması ve haram tarafını tercih etmeyi mümkün olduğu kadar elden kaçırmamalıdır buyururdu. Muhammed Haşim-i Keşmi şöyle anlatmıştır. Seyitlerden bir genç medresede talebeydi. Onunla arkadaşlık ederdik. Bir gün ağlayarak yanıma geldi ve başından geçen bir hadiseyi anlattı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin büyük bir kerametini görmüştü. Dedi ki, Hazreti Ali'ye karşı savaşanları, hele Hazreti Muaviye'yi sevmezdim. Bir gece senin üstadın İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okuyordum. Okuduğum yerde İmam-ı Enes bin Malik buyurdu ki, Hazreti Muaviye'yi sevmemek, onu kötülemek, Hazreti Ebu Bekri ve Hazreti Ömer'i sevmemek, bunları kötülemek gibidir. Ona sövene, bunlara sövene verilen cezayı vermek lazımdır yazılıydı. Bunu okuyunca canım sıkıldı ve yerinde olmayan bir yazıyı buraya yazmış dedim. Mektubatı yere attım. Yatağıma uzandım, uyudum. Rüyamda senin o büyük üstadın öfkeli ve kızgın bir halde yanıma geldi. İki mübarek elleriyle kulaklarımı çekti ve, ey cahil çocuk! Sen bizim yazdığımızı beğenmiyorsun ve kitabımızı fırlatıp yere atıyorsun. Benim yazımı okuyunca şaşaladın ve inanmadın, ama gel seni bir zata götüreyim de gör. Resulullah Efendimizin eshabını sevmediğin için aldandığını ondan işit buyurdu. Beni çekerek bir bahçeye götürdü ve kapısında bırakıp kendisi yalnızca ilerledi. Uzakta görünen büyük bir odaya doğru yürüdü. Orada nur yüzlü büyük bir zat oturuyordu. Çekinerek ve saygıyla o zata selam verdi. Önünde diz çöküp oturdu. Ona bir şeyler söylüyor, beni gösteriyordu. Uzaktan bana bakışlarından benden bahsettiği anlaşılıyordu. Biraz sonra senin o yüksek üstadın İmam-ı Rabbani kalktı, beni çağırdı. Bu oturan zat Hazreti Ali'dir. İyi dinle, bak ne buyuruyor, dedi. Yanlarına gidip selam verdim. Sakın, sakın Resulullah Efendimizin eshabına karşı kalbinde bir dargınlık bulundurma. O büyüklerden hiçbirini asla kötüleme. Aramızda muharebe şeklinde görünen işlerimizin hangi iyi niyetlerle yapıldığını biz ve o kardeşlerimiz biliriz, dedi. Senin yüksek hocanın adını söyleyerek bu zatın yazılarına da sakın karşı gelme, buyurdu. Bu nasihati dinledikten sonra kalbimi yokladım. Bu husustaki tereddüdün ve soğukluğun kalbimden çıkmadığını gördüm. Bu halimi hemen anladı, öfkelendi. Senin yüksek hocana bakarak, bunun gönlü daha temizlenmedi, iyi bir tokat vur, dedi. Şeyh Hazretleri kuvvetli bir tokat vurdu. Tokadı yiyince kendi kendime, bunu sevdiğim için onlara düşmanlık etmiştim. Halbuki kendisi onlara düşmanlığımdan bu kadar çok incinmektedir. Bu halden vazgeçmeliyim, dedim. Kalbimi yokladım. Düşmanlık, kırgınlık kalmamış, tertemiz buldum. O anda uyandım. Şimdi de kalbim o kinden temizlenmiştir. O rüyanın, o sözlerin tadı beni başka hale soktu. Kalbimde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmadı. Senin yüksek hocan İmam-ı Rabbani'ye ve onun yazdıklarındaki marifete inancım iyice arttı. İmam-ı Rabbani Hazretleri, 1615 senesinde 53 yaşlarındayken talebelerinden çok sevdiklerine, benim ömrüm ve hayatım hakkındaki kazayı mübremin 63 sene olduğunu ilhamla bana bildirdiler, buyurdu. Ve buna çok sevindi. Çünkü Peygamber Efendimiz'e tabi olmasının çokluğu, yaş bakımından da uymakla belli oluyordu. Aynı zamanda bu hususta Hazreti Ebu Bekre, Hazreti Ömer'e ve Hazreti Ali'ye de uymuş oluyordu. 1623 senesinde Ecmir'deyken, vefat etmemin yakın olduğuna dair işaretler, alametler görülmeye başladı, buyurdu. Serhent'te bulunan kıymetli oğullarına mektup yazıp, ömrümüzün sona ermesi yakındır, buyurdu. Babalarının hasreti ve ayrılığıyla yanan, evliyanın gözlerinin nuru kıymetli oğulları, bu mektubu alınca babalarının bulunduğu yere hareket ettiler. Huzuruna kavuşunca bir gün bu yüksek oğullarını hususi odaya çağırdı. Buyurdu ki, kıymetli oğullarım, bu dünyaya hiçbir şekilde nazarım ve bağlılığım kalmadı. Öbür dünyaya gitmek icap ediyor. Gitme ve yolculuk alametleri görünmeye başladı. İmam-ı Rabbani Hazretleri Ecmir seferinden Serhend'e dönünce artık evinde inzivaya çekildi. Bir müddet 5 vakit namaz ve cuma namazı hariç evden dışarı çıkmadı. Nur ve esrar menbaı olan hususi odasına, Muhammed Haşim-i Keşmi'den, yüksek oğullarından, talebelerinden ve hizmetçilerinden 2-3 kişi hariç, başkalarının girmesi çok nadir oluyordu. Halveti seçtiği günlerden bir gün soğuk bir nefes çekip, Şeyhülislam'ın Ebu Ali Dekkak'ın meşrebi çok yükselince, meclisinde insan kalmadı sözünü söyledi. Burada olduğu gibi, ömrünün sonuna doğru İmam-ı Rabbani Hazretlerinin meşrebi de o kadar yüksek oldu ki, talebelerinin en yüksekleri bile onun yanında mektebe yeni başlayan küçük çocuklar gibi kalıyorlardı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin talebelerinden biri şöyle anlatmıştır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ömrünün son günlerinde, hasta olduğu sırada huzuruna çıkıp, birkaç günlüğüne memleketime gidip gelmek için izin istedim. Birkaç gün dur, buyurdu. Sonra tekrar arz edip, hemen gidip döneceğim, dedim. Birkaç gün sabret, buyurdu. Fakat gidip en kısa zamanda huzurunuza döneceğim deyince izin verdi ve, sen nerede, biz nerede, ilkbahar nerede, mısrağını okudu. Bu sözünden birkaç gün sonra vefat etti. bu arada çok sadaka verdi ve büyük hayırlar yaptı. Esrar mahremlerinden, yakınlarından biri, bu sadaka ve hayratlarının çokluğunu görünce, bütün bu hayratlar, belaların giderilmesi için midir diye sordu. Buyurdu ki, hayır, belki de kavuşmak şevkiyle bunları yapıyorum. Ve şu beyti okuyup, gözlerinden sevinç gözyaşları döktü. Vuslat günüdür sırdaşım, aleme kucak açayım. Bu devletin, bu nimetin sevinçlerini saçayım. Muharrem ayının 12. günü buyurdu ki, bana bu dünyadan öbür dünyaya gitmeme 40 veya 50 gün kaldığını bildirdiler. Mezarımı da gösterdiler. Bu sözleri dinleyenler üzüldüler ve şaşakaldılar. Ciğerlerindeki yara yeniden tazelendi. O günlerde oğlu Muhammed Said bir gün, İmam Rabbani Hazretlerini ağlarken gördü. Sebebini sordu. Cevabında, Allahü Teala'ya kavuşmanın sevinciyle ağlıyorum buyurdu. Yine oğlu, Allahü Teala bu işi bu dünyada çok sevdiklerinin isteğine bırakır. Madem ki siz bu kadar çok istiyorsunuz, elbette gidersiniz diye arz etti. Bu sözü söyleyen oğullarında bir değişme gördü ve buyurdu ki, Muhammed Said, Allahü Teala'nın gayretine dokunuyorsun. Oğlu, kendi halime üzülüyorum dedi ve gayet samimi bir beyanla, dert ve elem dolu kalbini dışarı vururcasına, ey gönlümün süruru babacığım, bize yaptığınız bu şefkatsizlik ve acımasızlık nedendir diye arz etti. Bunun üzerine, Allahü Teala sizden sevgilidir. Ayrıca bizim size şefkat ve yardımlarımız, vefat ettikten sonra bu dünyadakinden daha çok olacaktır. Çünkü bu dünyada insanlık icabı bazen ister istemez yardım ve teveccüh tam olmuyor. Halbuki öldükten sonra beşeri sıfatlardan tamamen ayrılma vardır buyurdu. Bunu söylediği günden itibaren o günleri saymaya başladılar. Şöyle ki Safer ayının 22. gecesi kalpleri hasta eshabına, bugün söylediğim günlerin 40. günü geçmiş oluyor. Bakalım bu 7-8 günde ne zuhur eder buyurdu. Yine oğullarına buyurdu ki, şu arada hasıl olan birkaç günlük sıhhatte, Allahü Teala, Habibine tabi olan bir insanda bulunabilecek bütün kemalatı bana ihsan eyledi. Oğullarının bu sözlerden kalpleri parçalandı. Çünkü bu sözlerde, Hazreti Ebu Bekri Sıddık'ın, bugün dininizi tamam eyledim ayeti kerimesi gelince kalplerine gelen, yani Peygamber Efendimiz vefat edecektir ilhamından bir işaret bulunduğunu anladılar. Safer ayının 23'ü Perşembe günü, dervişlere kendi mübarek elleriyle elbiselerini taksim etti. Kendi üzerinde pamuklu, sıcak tutan bir elbise bulunmadığı için, havanın soğukluğu tesir edip, tekrar sıtma hastalığına tutuldu ve tekrar yatağa düştü. Peygamber Efendimiz, hastalıktan kurtulup az bir zaman sonra tekrar hasta olmuşlar ve vefat eylemişlerdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususta da ittibaı yani uymayı kaçırmadı. Bu hastalıktan evvel hizmetçilerinden birine mangal için şu kadar liralık kömür al buyurdu. Biraz sonra tekrar yanına çağırarak söylediğimin yarısı tutarında kömür al. Çünkü bir ses kalbime o kömürleri yakacak kadar zaman kalmadı diyor buyurdu. Kömürün bir kısmını kendisi için ayırtıp diğerini çocuklarına gönderdi. Kendisine ayrılmış olan miktar vefat ettiği gün tamamen bitmişti. Bu hastalık zamanında yüksek ilimleri çok fazla olarak kendi yüksek oğullarına anlattı. Bir gün ince hakikatleri beyanda o kadar uğraşıyor ve bunun için o kadar konuşuyordu ki, kıymetli oğulları Hacı Muhammed Said, "Hazretinizin hastalığı bu kadar konuşmanıza elverişli değildir. Bu marifetlerin beyanını bir başka zamana bıraksanız nasıl olur babacığım?" diye arz etti. Bunun üzerine, "Ey oğlum, daha zaman ve fırsat var mı? Biliyorum ki bir başka vakit bu kadarını söylemeye de kuvvet ve kudret bulamayacağım." buyurdular. Bugünlerde hastalığı şiddetli olmasına rağmen cemaatle namaz kılmayı terk etmedi. Ancak son 4-5 gün yalnız başına namaz kıldı. Duaları, tesbihleri, salavatları, zikri ve murakabeyi hiçbir eksiklik olmadan yapıyordu. Dinimizin ve hocalarının yollarının inceliklerinden hiçbirini terk etmiyordu. Bir gece gecenin üçüncü yarısında kalkıp abdest aldı. Teheccüd namazını ayakta kıldı ve bu bizim son teheccüdümüzdür buyurdu. Vefatından biraz önce kendinden geçme hali görüldü. Büyük oğlu bu kendinden geçme halinin çokluğu, hastalığın şiddetinden mi yoksa istirak yani nurlara gömülme sebebiyle midir diye arz etti. Cevabında istirak sebebiyledir. Çünkü bazı çok yüksek haller görünüyor. Bunun için onlara teveccüh ediyorum. Ta ki hepsini oldukları gibi görebileyim ve bunlarla her şeyim tamam ve kamil olsun buyurdu. Bu derin sırlardan kısaca yüksek oğullarının kulaklarına fısıldadı. Bu kendinden geçme halinden kurtulunca ciğeri yaralı, kalbi yanık, talebelerine elveda sözünü hatırlatan, vasiyetlerini söylemeye başladı. Bu vasiyetlerin çoğu, mutabeata, peygamberimize tabi olmaya teşvik, sünnete yapışma, bid'atten kaçınma, zikir ve murakabeye devam etme hakkındaydı. Buyurdu ki, sünnete çok sıkı sarılmak lazımdır. Bu sözleriyle de Peygamber Efendimiz'e uymak istemişlerdi. Çünkü Peygamber Efendimiz vefat edecekleri zaman böyle nasihat eylemişlerdi. Abbad bin Sariye'den Tirmizi ve Ebu Davud şöyle rivayet eder. Resulullah Efendimiz bize vaaz ediyordu. Bu vaazdan kalpler ürperiyor, gözler yaşarıyordu. Dedik ki, ya Resulallah, bu sözleriniz veda vaazına benziyor. Bize vasiyet ediniz. Resulullah aleyhisselam buyurdular ki, size vasiyetim olsun. Allah'tan korkunuz. Bir köle bile emri ilahiyi bildirse dinleyiniz ve yapınız. Yaşayanlarınız çok şeyler görecek. O zaman benim ve Hulefai Raşidin'in sünnetine gayet sıkı sarılınız. Onu elden kaçırmayınız. Dinde bid'atten çok sakınınız. Çünkü bütün bid'atler dalalettir, sapıklıktır. İmam Rabbani Hazretleri vasiyetine devamla şöyle buyurdu. Dinimizin sahibi Resulullah Efendimiz, nasihatlerin en incelerini bile din nasihattir hadisi şerifi gereğince ihmal etmediler. Dinimizin kıymetli kitaplarından tam tabi olmak yolunu öğreniniz ve bununla amel ediniz. Vefat ettiği Safer ayının 29. Salı günü, gece kendine hizmet eden hizmetçilerine çok zahmet çektiniz. Bu sizin son zahmetinizdir buyurdu. Sedirin üzerine yatınca sünnet üzere sağ elini sağ yanağının altına koyup zikirle meşgul oldu. Büyük oğlu Muhammed Said babasının sık sık nefes aldığını görünce "Hali şerifiniz nasıldır babacığım?" diye arz etti. "İyiyim ve kıldığım o iki rekat namaz kafidir." buyurdu. Bundan sonra bir daha konuşmadı. Yalnız Allahü Teala'nın ismini söyledi ve biraz sonra da vefat etti. Peygamberlerin büyüklerinin çoğunun son sözleri namaz olmuştur. Bu hususta da peygamberlerin serverine tabi oldu. Vefatı 1624 senesi, Safer ayının 28'i, güneş hesabıyla 29'u, salı günü kuşluk vakti vaki oldu. O ay 29 gündü. Peygamber Efendimizin vefat ayı olan Rebiul Evvel ayının ilk gecesi, Peygamber Efendimizin huzuruna kavuştu. Hastalık ve humma çektiği günler, yaşının sene adedi kadar olup 63 gündü. Hadis-i şerifte, bir günlük humma, bir senenin kefaretidir buyuruldu. Çektikleri hastalık, bu hadis-i şerifin manasına uygun oldu. İmam Rabbani Hazretlerinin nurlu bedeni, yıkama tahtasının üzerine konulup, elbiseleri soyulunca orada bulunanlar Hazreti İmam'ın namazda olduğu gibi ellerini bağladığını gördüler. Sağ elinin baş parmağı ve küçük parmağını sol elin bileğinde halka yaptı. Halbuki oğulları vefatından sonra kollarını düzeltip uzatmışlardı. Yıkama tahtasına yatırırken tebessüm etti ve bir müddet bu şekilde kaldı. Yıkayıcı mübarek ellerini açıp düzeltti. Sol tarafa yatırdı. Sağ tarafını yıkadı. Sağ tarafa yatırıp sol tarafını yıkayacağı zaman, orada bulunanlar, velilik kuvvetinin bir alameti olarak, zayıf bir hareketle ellerinin hareket ettiğini, bir araya geldiğini ve eskisi gibi tekrar sağ elinin, baş ve küçük parmaklarının sol elinin bileğinde halka yaptığını gördüler. Halbuki sağ tarafa yatınca, sağ elin sol el üzerine gelmemesi icap ederdi. Bununla beraber öyle bir kuvvetle sol elini tutmuştu ki ayrılmak ve çözmek mümkün değildi. Kefene sardıkları zaman yine ellerinin bağlandığı görüldü. Bu hal 2-3 defa vaki oldu. Nihayet oradakiler bunda derin bir mana ve gizli bir sır olduğunu anlayıp bir daha ellerini açmaya uğraşmadılar ve oğulları Hacı Muhammed Said, "Madem ki muhterem babam böyle istiyor, böyle bırakalım." buyurdu. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte, "Yaşadıkları gibi ölürler." buyurdu. Bu Allahü Teala'nın büyük bir ihsanıdır. Dilediğine ihsan eder. Onun ihsanı boldur. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin cenaze namazını oğlu Hacı Muhammed Said kıldırdı. Vefatında 63 yaşındaydı. Serhent'te evinin yanında defnedildi. Daha sonra Afganistan padişahı Şah-ı Zaman kabri üzerine büyük ve çok sanatlı bir türbe yaptırdı. Büyük oğlu Muhammed Said buyurdu ki: "Yüksek babamı vefatından sonra rüyada gördüm. Allahü Teala'nın kendisine verdiği büyük nimetlerden tam neşe ve sevinçle anlatıyordu ve bununla iftihar ediyordu. Kendisine "Canım babacığım, şükür makamından hiç kimseye bir nasip verdiler mi?" diye arz ettim. "Evet, beni de şükredenlerden eylediler." buyurdu. Arz ettim ki, Kur'an-ı Kerim'de mealen "şükreden kullar azdır" buyruluyor. Bu ayeti kerimeden anlaşılan bu cemaatin peygamberler olduğudur. Yahut da peygamberlerin en büyük eshaplarıdır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık gibi deyince, "Evet öyledir, fakat beni hususi bir ihsan ve inayetle o cemaate dahil eylediler" buyurdu. Eserleri 1. Mektubat. İslam aleminde İmam-ı Rabbani'nin mektubatı kadar kıymetli bir kitap daha yazılmamıştır. Mektubat, 3 cilt olup, 526 mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir. Kelam ve fıkıh bilgilerini, tasavvufun marifetlerini açıklayan uçsuz bir derya gibi eşsiz bir eserdir. Mektubatın birinci cildi 1616 senesinde talebelerinin meşhurlarından Yar Muhammed Cedidi Bedahşi Talkani tarafından toplanmıştır. Birinci ciltte 313 mektup vardır. Bu cildin son mektubu Muhammed Haşimi Keşmi'ye yazılmıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri birinci cildin son mektubunu yazınca Muhammed Haşim'e gönderilen bu mektupla Resullerin, din sahibi peygamberlerin ve Eshab-ı Bedr'in sayısına uygun olduğundan 313 mektupla birinci cildi burada bitirelim buyurmuştur. İkinci cildi ise 1619 senesinde yine talebelerinden Abdülhay Pütni tarafından toplanmıştır. Bu ciltte Esma-i Hüsna, yani Allahü Teala'nın hadis-i şerifte geçen 99 ismi sayısınca 99 mektup vardır. Üçüncü ciltte İmam-ı Rabbani Hazretlerinin vefatından sonra 1630 senesinde talebelerinden Muhammed Haşimi Keşmi tarafından toplanmış olup, bu ciltte de Kur'an-ı Kerim'deki surelerin sayısınca 114 mektup vardır. Her üç ciltte toplam 526 mektup vardı. İmam Rabbani Hazretlerinin vefatından sonra 10 mektubu daha üçüncü cilde ilave edilmiştir. Böylece toplam mektup adedi 536 olmuştur. Mektubattaki mektupların birkaçı Arabi, geri kalanların hepsi Farisidir. Çeşitli zamanlarda basılmıştır. Mektubatın birinci cildi, Mektubat Tercemesi adı altında, Hakikat Kitabevi tarafından yayınlanmıştır. İkinci ve üçüncü ciltlerdeki mektuplardan da bir kısmı, Hakikat Kitabevi yayınlarından olan Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında yayınlanmıştır. Bu kıymetli eserler, hakikatkitabevi.com adresinden okunabilir ve temin edilebilir. 2. Reddi Revafıt. Farisi olup, Rafizileri reddeden bu kitabın Türkçesi, Hak Sözün Vesikaları kitabında bir bölüm olarak Hakikat Kitabevi tarafından yayınlanmıştır. Arapçaya da tercüme edilmiştir. 3. İspatün Nübüvve. Peygamberlik Nedir adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. Hak Sözün Vesikaları kitabı içinde bir bölüm olarak yayınlanmıştır. Ayrıca Arapçası İngilizceye ve Fransızcaya da tercüme edilmiştir. 4. Mebde ve Me'at. 5. Adabül Müridin. 6. Talikatül Avarif. 7. Risale-i Tehliliye. 8. Şerhi Rubaiyat-ı Abdülbaki. 9. Me'arif-i Ledünniye. 10. Mükaşefat-ı Gaybiye. 11. Cezbe ve Sülük Risalesi.